Armağan Bey merhaba. Bugün bizi davet ettiğiniz için çok teşekkür ederiz. Bugün sizinle konuşmak istediğimiz konu aslına bakarsanız yeşil mutabakat. Bu konuyu sizden dinlemek isteriz.
Merhabalar, ben de bana bu fırsatı verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyorum. Ayrıca böyle önemli bir konuda toplumsal bilinci arttırmak konusundaki çalışmalarınızdan dolayı da sizleri tebrik ediyorum.
Çok teşekkürler.
Biliyorsunuz insan jenerasyonu, insanlık çeşitli süreçlerden gelerek bugünlere ulaştı ve özellikle sanayi devrimi akabinde geçtiğimiz yüzyılda bilgi çağına da girmemizle, makineleşmeyle, endüstrileşmeyle birlikte hem üretim hem tüketimin arttığı bir ortama ulaştık. Ekonomi tahsil edenler hatırlayacaktır. İlk derste ekonomiyi tarif ederken sınırlı kaynaklarla sınırsız ihtiyaçları karşılamak cümlesi sarf edilir. Kaynakların sınırlılığı devam etse de isteklerin sınırı olmadığı için son yüzyılda biraz fazla dediğim gibi üretip fazla tükettik ve bu da çevresel bir takım sıkıntılara yol açtı. İnsanlık tabii çok çabuk duruma adapte olan bir yapıda. Bunun da şuuruna ulaştık ve iklim değişikliğinin hayatımıza etkisini azaltmak yönünde bir takım inisiyatifler alınmaya başlandı. Uluslararası kuruluşlar da bunları sahiplendi. Ve nihayetinde Birleşmiş Milletler'in sürdürülebilir kalkınma hedefleri çerçevesinde de Avrupa Birliği'nin bir inisiyatif alması söz konusu oldu. Bizim için neden önemli Avrupa? Çünkü Avrupa bizim en büyük ticaret partnerimiz. Gümrük Birliği anlaşmamız mevcut biliyorsunuz. Ve ihracatımızın yaklaşık %45'ini de Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Avrupa Birliği ülkelerine yapıyoruz. Tüm Avrupa'yı düşündüğünüz zaman da bu rakam %55'lere kadar varıyor. Büyüme şimdiye kadar rakamsal ve finansal boyutta ifade ediliyordu. Çünkü bir ülkenin büyümesi o ülkede bir yıl içerisinde üretilen mal ve hizmetlerin rakamsal ifadesidir. Oysaki her şeyin büyümeyle alakalı olmadığını, kalkınmanın önemli bir boyut olduğunu, kalkınmanın da ülkedeki insanların yaşam seviyelerinin yükselmesi, refahının artmasıyla ve yaşama şartlarının iyileşmesiyle alakalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Dolayısıyla yeşil mutabakatı bir cümleyle ifade edecek olursak, ekonomik kalkınma hedeflerinin çevresel faktörlerle birlikte değerlendirilerek, birlikte yürütülmesi olarak bir cümleyle ifade edebiliriz. Tabii teknik olarak baktığımızda yeşil mutabakatın birçok stratejisi, birçok hedefi var. Bunların başında gelen ve sıkça zikredilen Fit for 55 dediğimiz 2030 yılında sera gazı emisyonlarının 1990 yılı seviyelerine çekilmesiyle alakalı, o oranda, %55 oranında azaltılmasıyla alakalı bir süreçten bahsetmiş oluyoruz. Tabii sıfır karbon hedefi, 2050 yılında sıfır karbon hedefi de bunların diğeri. Öte yandan sıfır kirlilik, iklim kanununun çıkarılması, biyoçeşitlilik stratejisi, çiftlikten çatala stratejisi yani gıda sektörüyle ilgili, yine ulaşımla ilgili akıllı ulaşım stratejisi ve sanayi stratejisi ve döngüsel ekonomi eylem planı da bu sürecin bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
Bu kapsamda firmaların yeşil mutabakata uygunluklarını sağlamak için neler yapması gerekiyor?
Evet, yeşil mutabakat biraz evvel de ifade ettiğim gibi, esas itibariyle sera gazı emisyonlarının azaltılmasıyla alakalı. Biz karbon emisyonları diyoruz ama karbon ortak bir dil adı altında bu sera gazlarını ifade etmek için kullanılan bir tabir. Sizin de bildiğiniz gibi baktığınız zaman karbondioksit, metan, kükürt gazları, yine hidroflorokarbonlar, perflorokarbonlar, nitrojen, dinitrojen oksit gibi gazlar, sera gazı emisyonlarını oluşturan unsurlar ve bütün bunların sektörel olarak baktığınızda hepsinin kaynaklandığı alt sektörler mevcut. Bazısı otomotiv sektörü ağırlıklı, bazısı tarım sektörüyle alakalı. Bir kısmı özellikle karbonla, karbondioksitle olanlar fosil yakıtlarıyla alakalı. Dolayısıyla her sektörün kendi özelinde nerede olduğunu öncelikle tespit etmesi, sonra nereye ulaşmak istediğini tespit etmesi, daha sonra o ulaştığı noktaya varması ve nihayetinde de vardığını anlayıp anlamamasıyla alakalı bir süreç. Yani dört aşamadan oluşan bir süreç söz konusu. Dolayısıyla hani tespitten, yani durum tespitinden bu sürecin bütün yönetimine kadar olan kısım firmaların üzerine düşen görev olarak karşımıza çıkıyor.
Peki firmalar faaliyetlerini entegre edebilmek için geçiş yaptıkları yeni teknoloji, fabrika ya da yeni iş süreçlerine yönelik harcamaların sonuçları neler olabilir?
Şüphesiz bu dönüşüm bir maliyet ve bunun finansmanı önemli bir husus. Firmaların bu dönüşümü gerçekleştirmesi ise elzem görünüyor. Zira dünya dediğim gibi bu kaynaklarını, bütün mevcut olan kaynaklarını daha verimli kullanmak yönünde kararlı bir adım attı. Nitekim sera gazı emisyonlarını oluşturan, ağırlıklı olarak oluşturan %65'ini teşkil eden ülkeler 2050, bazıları 2060 yılına kadar bir takım taahhütlerde bulundular bunları sıfırlamakla alakalı. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde dünyada hayır ben buna uyum sağlamayacağım ve üretimime, faaliyetlerime bu şekilde devam edeceğim diyebilme lüksü hiçbir yerde bulunmuyor. Hiçbir firmamızın da böyle bir lüksü bulunmuyor. Özellikle de bizlerin de yani Türkiye olarak alışverişte bulunduğumuz, ticaretimizin yoğun olarak gerçekleştiği ülkelerde de bu kararlılık var. Türkiye'de zaten bunun bir parçası olduğu için firmalar bir maliyete katlanacaklar ama bu sürdürülebilirleri için, yani firmaların sürdürülebilir olması için de elzem bir koşul var olmalarının aslında bir parçası olarak karşımıza çıkıyor.
Biraz da devlet yatırımlarından konuşabilir miyiz? Yani nasıl destekler veriliyor bu konuda?
Evet, bu konuda aslında çeşitli kaynaklar mevcut. Avrupa Birliği hibe fonları, yine uluslararası kuruluşların bu konuya ilişkin finansman kaynakları, yine ülkemizde KOSGEB'in Hazine ve Maliye Bakanlığı ile birlikte, yine Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası'nın bir takım çalışmaları söz konusu. Yine önümüzdeki dönemde özellikle ihracatçımız için de Ticaret Bakanlığımızın bu konularda çalışmalar yürüteceğini de biliyoruz. Tabii biliyorsunuz Avrupa Birliği fonları da hali hazırda da kullandığımız fonlar. Biz İMİB olarak da bu fonları kullanıyoruz. Aslında bu konuda yaptığımız çalışmalardan da size birkaç örnek vermek isterim. Örneğin biz Coralis diye bir proje yürüttük ve yürütmeye devam ediyoruz. Burada Ufuk 2020 fonlarıyla destekleniyor bu proje. Kostik atıklarının sanayinin diğer sektörlerinde nasıl kullanılabileceğine, yani endüstriyel simbiyozun nasıl yapılabileceğine dair bir proje, bu yürüttüğümüz proje. Diğer taraftan yine Ufuk 2020 programı kapsamında Polinspire diye bir projemiz var. O da PEPP ve PET gibi plastiklerin kimyasal ve mekanik geri dönüşümüyle alakalı, yani ömrü tamamlanmış plastiklerin tekrardan hayat dönüşüne kazandırılmalarıyla alakalı. Bir diğer yandan yine Avrupa Birliği'nin Cornet Fonu çerçevesinde yürüttüğümüz bir proje var. Bu da atık mıknatıslardan özellikle nadir toprak elementlerinin ekstra edilmesiyle, tekrardan kazanılmasıyla alakalı bir proje. Yine KOBİ'lerin dijital dönüşümüyle ilgili, yani yeşil dönüşüm çerçevesinde dijital dönüşümleriyle ilgili İstanbul Üniversitesi ile ortak olduğumuz bir program söz konusu. Ve yine kurumsal olarak bütün iklim değişikliği ile ilgili konuları takip edebilmek adına, özellikle ticaret açısından, Dünya Ticaret Örgütü biliyorsunuz, uluslararası ticaretin çatı kuruluşu, İMİB olarak yine Dünya Ticaret Örgütü'nde de akredite bir STK durumundayız. Ve nihayetinde de Birleşmiş Milletler'in Taraflar Konferansı var biliyorsunuz. İklim değişikliğiyle ilgili düzenli toplantılar yapıyor, COP toplantıları. Orada da gözlemci kuruluş olmak üzere müracaatımızı gerçekleştirdik. Dolayısıyla biz de hem ilgilendiğimiz sektörleri hem ihracatçılarımızı bu konuda bilinçlendirmek ve bu konuda dönüşüme katkı vermek adına da üzerimize düşeni yerine getirmeye gayret ediyoruz.
Armağan Bey, bu uygulamalar Türkiye'yi nereye taşıyacak peki? Yani nereye taşıyacak? Nokta nedir?
Biraz önce ifade ettiğim gibi bu bir artık zorunluluk. Yani siz bu dönüşümü gerçekleştirmek zorundasınız. Firmalarımız bu dönüşümü gerçekleştirdiklerinde hem verimlilikleri artacak, bir müddet buna maliyet olarak katlanmak durumunda kalsalar da daha ilerleyen safhalarda maliyetlerinin azalacağını görecekler ve aslında dünya pazarlarında da mallarını daha kolayca pazarlayabilecekler. Dolayısıyla bu dönüşüm, her dönüşüm biraz sancılı olur biliyorsunuz. Ama nihayetinde de bu dönüşümü gerçekleştirmekte sizin yeni kurulacak bir düzendeki yerinizi almanıza da vesile olur. Dolayısıyla firmalarımız bir takım maliyetlere dediğim gibi katlandıktan sonra bunun semeresini de satışlarını arttırarak, üretimlerini arttırarak ve nihayetinde istihdamı arttırarak, nihayetinde de ülkenin refahına katkıda bulunarak alacaklardır.
Son bir sorum olacak size. Evet. Şimdi yeşil mutabakatın olumlu yanlarını konuştuk. Fakat hazırlıksız olan firmalarda, ülkelerde nasıl sonuç doğuracak bu durum?
Burada en önemli konu finansmana ulaşımla alakalı. Finansmana ulaşım konusunda yine uluslararası kuruluşlara, uluslararası yönetişime bir rol düşüyor, önemli rol düşüyor. Bunu biliyorsunuz pandemi döneminde başka bir veçesiyle yaşadık, aşıya ulaşımla alakalı yaşadık. Burada da finansmana ulaşımla ilgili özellikle bu salımdan sorumlu büyük ülkelerin diğer ülkelere destek olması hem finansman konusunda hem de süreç yönetimi konusunda. Çünkü bu bir know-how'u da gerektiriyor biliyorsunuz. Bir teknolojik dönüşümü de gerektiriyor aynı zamanda. Çok önemli. Dolayısıyla dünyanın şöyle bir lüksü yok. Bu hedeflere ben ulaşayım ama diğer ülkeler bundan azade kalsın. Hayır, böyle bir şey söz konusu değil. Çünkü aynı dünyada yaşıyoruz. Dünya hepimizin ve bu dönüşümü hep birlikte el birliğiyle gerçekleştirmek durumundayız.
Armağan Bey, verdiğiniz değerli bilgiler için çok teşekkür ederiz.
Ben de sizlere çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar diliyorum.
Çok sağ olun.